Balkanlara yolculuk. Merhaba sevgili dinleyenler. Yeni bir programa başlıyoruz bugün. Adı Sinyal Müziğimizde de duyduğunuz gibi Balkanlara Yolculuk. Osmanlı'nın kadim topraklarına doğru bir yolculuğa çıkıyoruz bu programda. Yolculuğumuz her çarşamba Türkiye saatiyle 16.05'te başlayacak ve yaklaşık 55 dakika sürecek. Ülkemiz için her zaman önemli bir coğrafya oldu. Osmanlı İmparatorluğu, İstanbul'u ve Anadolu'daki pek çok bölgeyi almadan önce Balkanlarda fetihler yaptı. Devletini bu topraklarda iyice güçlendirdi. Yüzlerce yıl öncesinden gelen tarihi, kültürel ve stratejik bağlar bugün de geçerliliğini koruyor. Bölgede uzun yıllar varlığını sürdüren Osmanlı İmparatorluğu geride büyük bir Türk nüfusu bıraktı. 20. yüzyılın başında sınırlar tekrar çizilirken binlerce insanımız farklı zamanlarda ve farklı nedenlerle doğup büyüdükleri topraklardan ayrılarak göç etmek zorunda kaldı. Günümüzde Balkanlarda ata topraklarını terk etmeyen binlerce Türk yaşıyor. Nüfusun kesin olmadığını bilsek de çoğunlukla Bulgaristan, Yunanistan, Makedonya, Kosova, Bosna Hersek ve Romanya'da varlığını sürdürüyor bu insanlarımız. Rumeli'deki Türk varlığının mirası onlar. İskeçe'de, Gümülcine'de, Kırcali'de, Prizren'de, Üsküp'te, Köstence'de, Sancak'ta, Saraybosna'da, Tiran'da ve daha pek çok kentte aynı dili konuşan, aynı türküleri söyleyen, sofralarını benzer yemeklerle donatan, çocuklarını benzer düğün adetleriyle evlendiren, kayıplarının ardından benzer ağıtlar yakan, aynı bayramları kutlayan, yürekleri aynı değerler için atan binlerce Türk var. Osmanlı İmparatorluğu, Balkanlardan çekildiğinde yeni sınırların dışında kalmış olsalar da ortak tarihimizde, ortak kültürümüzle biriz biz. Programımızda Anadolu'dan Balkanlara bir köprü kuracağız. Bölgedeki Türk varlığının geçmişini, bugünkü durumunu, Osmanlı'nın geride bıraktığı mimari ve kültürel mirası anlatacağız. Balkan Türklerinin hukuki statüsü, vakıflar, günümüzde halen yaşayan halk kültürümüz, geleneklerimiz, adetlerimiz, müziğimiz, dilimiz, edebiyatımız, sanatımız, programımızın diğer konuları. Bölgedeki Türk nüfusun önde gelen isimleri ve farklı alanlarda çalışmalarını sürdüren sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle söyleşiler yapacağız. Az önce de söylediğimiz gibi Rumeli'den Anadolu'ya farklı zamanlarda akın akın zorunlu göçler yaşandı. Bu topraklar büyük acılara, büyük ayrılıklara, büyük kıyımlara sahne oldu. Savaşlar, soykırımlar, baskılar insanlarımızı doğdukları, yaşadıkları topraklardan ayırmak zorunda bıraktı ve Anadolu bu zor zamanlarda kapılarını ardına kadar açtı tehcire uğrayanlara. Cumhuriyetimizin kurucusu, büyük önderimiz Atatürk'ün söylediği gibi, muhacirler kaybedilmiş topraklarımızın aziz hatıraları. Balkan kökenli vatandaşlarımız bugün kültürel değerlerini kurdukları derneklerin de desteğiyle sürdürüyorlar. Hem de derneklerin hem de Balkanlardaki Türklerin sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları, etkinlikleri programımızın konuları arasında. Balkan coğrafyası Türkiye için neden önemli, Türkiye Balkanlarda neden güvenilir bir aktör sorularına hep birlikte cevap arayacağız. Yunus Emre Enstitüsü, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı gibi kurumların Balkan Türklerine yönelik çalışmalarını anlatacağız. Balkanlarda yetişmiş, Türk tarihine, edebiyatına, sanatına damgasını vurmuş pek çok ünlü tarihi kişilik var. Bu içerikteki bir programda onları anmadan geçmek olmazdı tabii. Balkan ülkelerinde pek çok kardeş kentlerimiz var. Söz gelimi Bursa, Saraybosna, Plevne, Filibe, Manastır, Tiran'la kardeş. İzmir, Kırcaali, Köstence ve Mostar'la. Bu kardeş kent yöntemleri dostluk bağlarını güçlendirmek için ne tür etkinlikler yapıyorlar? İşte bunları da anlatacağız sizlere. Balkanlardaki Türklere ait dini, resmi ve kültürel özel günleri, bayramları da programımızda kutlayacağız. Demir Baba, Seyit Ali Sultan, Hıdır Ellez gibi ortak değerlerimizi anlatacağız. Balkan ülkelerindeki insanlarımızın sesine, sözüne de yer vereceğiz elbette programımızda. Basın mensuplarıyla canlı bağlantılar kuracağız, haftanın gündemini aktaracağız sizlere. Osmanlı'nın Balkan ülkelerinde oldukça zengin bir mirası var demiştik. Bu mirası gezip görerek tanımak isteyenler için bir de gezi rehberimiz olacak. Elbette program sizin katılımınızla değer kazanacak. Anlatmak, paylaşmak, aktarmak istediklerinize, merak ettiklerinize açık bizim programımız. Sesiniz, sesimiz olacak. Hemen telefon numaralarımızı aktaralım. Çift 090 312 463 34 19 ve 463 34 21 numaralarından bize ulaşabiliyorsunuz. Elektronik posta adresimiz de var. balkanlarayolculuk@trt.net.tr. Eğer derseniz ki telefon çok yakınımda, bir de WhatsApp hattı olaydı. İşte buyurun. Çift 090 505 756 0150. 505 756 0150. Programımızın yapımcısı Kadriye Şenel, program danışmanımız Metin Edirneli, teknisyenimiz bugün Sefa Aktan ve ben sunucunuz Yasemin Pamukçu. Ankara'dan selamlarımızı iletiyoruz bütün dinleyenlerimize. Az sonra stüdyomuzda konuklarımız ve telefon bağlantılarımız olacak. Yunanistan'a, Bulgaristan'a, Makedonya'ya ve Kosova'ya kadar uzanacağız. Şimdi gelin, çıkalım, gidelim Urumeli'ne.
Beyler beyine, kimleri sarayım yar senin yerine, aman aman. Gizli gizli sevdalarımız aşikar oldu, aman aman aşikar oldu. Bize bu ayrılık Mevla'dan oldu, aman aman Mevla'dan oldu. (Gülüyor) baştan oca aman aman. Öğreteyim sana ayrılık nice aman aman, ayrılık nice. Kurbanlar keseyim sardığım gece aman aman. Gizli gizli sevdalarımız aşikar oldu aman aman, aşikar oldu. Bize bu ayrılık Mevla'dan oldu aman aman, Mevla'dan oldu. Gizli gizli sevdalarımız aşikar oldu aman aman, aşikar oldu. Bize bu ayrılık Mevla'dan oldu aman aman, Mevla'dan oldu.
Sevgili dinleyenlerimiz, Tolga Çandar'dan dinledik Çıkayım Gideyim Urumeli'ni. Evet, sohbetimiz elbette Rumeli'den de olacak, Balkanlardan da olacak. Ama kimlerle sohbet edeceğiz? Öncelikle sizlere takdim etmek istiyorum. Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'ndan Profesör Doktor Ayşe Kayapınar bizimle birlikte. Hoş geldiniz Ayşe Hocam.
Hoş bulduk, teşekkür ediyorum.
Ve aynı zamanda da sevgili dinleyenlerimiz, bir başka konuğumuz Hacı Bayram Veli Üniversitesi Edebiyat Sanat Tarihi bölümünden Profesör Doktor Mehmet Zeki İbrahim. Hoş geldiniz Zeki Hocam.
Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun.
Evet, bugün doya doya aslında program boyunca konuşacağımız konular var elbette, ama şöyle bir giriş olsun diye zaman zaman bazen döneriz, bir bakarsınız aynı konuları yine konuşuyor oluruz. Çünkü hepsi bizim hayatımızın çok önemli parçaları, köklerimizin parçaları. Şimdi ilk sorumuz şu olsun: Rumeli adının Ayşe Hocam kökeni nedir? Rumeli kökeni.
Rumeli aslında Türklerin adlandırması ya da Türk İslam dünyasının bir adlandırması. Şöyle, yani Rum aslında neyi kastediyor? Hı hı. Doğu Roma'yı kastediyor. Doğu Roma'da dediğimiz, daha sonra Bizans İmparatorluğu olarak bildiğimiz, hı hı, devlet, yani Doğu Roma olarak, özür dilerim, adlandırılmıştır. Roma şöyle, Türk tarihiyle çok yakından ilgili bütün bu kavramlar, özellikle Hunların büyük kavimler göçünü başlatmasıyla, biliyoruz ki Roma İmparatorluğu olarak bildiğimiz imparatorluk 395 yılında ikiye bölünmüştür. Biraz daha evveliyatı var. Şöyle, hani Doğu Roma dediğimiz devletin başlangıcı, hı hı, İstanbul'un 330 yılında başkent ilan etmesiyle başlıyor. Fakat resmi olarak, siyasi olarak bu devletlerin, yani Doğu, hı hı, ve Batı Roma'nın ortaya çıkışı 395 yılı kabul edilir.
Evet.
Doğu Roma dolayısıyla İstanbul merkezli olarak varlığını sürdürecektir ve burada yaşayan halk kendini Romeo olarak adlandıracak. Doğu Roma olarak bildiğimiz devlet de Romanya olarak adlandırılacak.
Evet.
Zaman içerisinde İslam dünyası Doğu Roma ile muhatap olduğu zaman Romei tabirini Rum olarak adlandırıyor. Ve öncelikle Rum tabirini nerede kullanıldığına bakacak olursak, Anadolu için kullanıldığını görüyoruz. Diyar-ı Rum veya Memleket-i Rum, tamam, Bilad-ı Rum için, hı-hı, kullanıldığını görüyoruz. Hı-hı. Ekseriyetle Selçuklu Türkleri tarafından kullanıldığını. Daha sonra Osmanlılar, yani çıkış Balkanlar için, hı-hı, düşünecek olursak Çinpi Kalesi'nin alınışı 1352. Yani dolayısıyla 14. yüzyıldan itibaren de, hı-hı, Balkanlara geçişte Osmanlılar buraya Rumeli diyeceklerdi. Ama aynı mantıkla, yani Roma ili ilk Türkçe memleket demek zaten. Dolayısıyla Roma ili Türk söylenişinde Rumeli'ye dönüşecektir. Zaman içerisinde de yerel halkta Rumeli şeklinde hani bazı telaffuzlarda
evet,
bazı yani zorlanınca böyle i, u harfi gibi öne gelen sesler söz konusudur. Özellikle Balkan Türkçesinde diyelim.
Evet, bizde Trakya'da hala böyle konuşmalar var değil mi?
Evet, evet, aynen.
Nasıl da güzel geliyor kulağa aslında. Bir taraftan da hocam Balkanlar dedik. Peki hadi bir etimolojik kökenine gidelim bakalım. Balkan kelimesi.
Balkan kelimesinin doğrudan doğruya çıkılışı Türkçeyle. Şu şekilde tabii Halil Nacık hocamız burada rahmetle kendisini analım. Evet. Onun açıklamasına göre balk çamur demek. Aniki de Türkçe küçültme iki diyor. Balkan dolayısıyla çamurcuk anlamına geldiğini söylüyor. Bir açıklaması daha var. Bala büyük demek. Kafkaslarda kullanılan Türkçe'de. Hane de ev yani anlamında. Tamam. Balahane büyük ev anlamında olduğunu söylüyor. Bu adlandırma tabii nereye verilmiş? Hani Balkanlardan çıkmış. Evet. Esas ilk adlandırma olarak Balkan tabirini Türkler Hemus Dağı olarak antik dönemde bildiğimiz ve bugün Bulgaristan'ı kuzey-güney olarak ortadan bölen dağ silsilesi için sıra dağları için kullanıyorlar. Ve ne zamandan itibaren biz buna rastlıyoruz diyorsanız 15. yüzyıldan itibaren rastlıyoruz. Dağ adı olarak.
Bir hatta Balkan dağları var zaten değil mi?
Tabii Balkan dağlarından.
Bir anda, evet aklıma geldi.
Evet onu kastediyorum zaten Balkan dağlarını. Evet. Cebeli Balkan olarak Osmanlı kaynaklarında geçer. Kaldı ki batılı kaynaklarında da Philippus Kalimakus diye bir seyyah var. Onun eserinde Balkan dağı adlandırması geçer.
Tamam.
Tabii bu adlandırma Yarımada'nın adı haline ne zaman geldi? Daha geç tarihlerde geldiğini görüyoruz. 19. yüzyılın başında 1807'lerde John Morit diye bir Alman coğrafyacı var. O Yarımada'nın adı olarak Balkan tabirini öneriyor. Başlangıçta kabul görmüyor ama 19. yüzyılın ortalarından itibaren bu tabirin Yarımada için kullanıldığını görmeye başlıyoruz. Yaygın olarak kullanılmaya başladığını görüyoruz. Tabii bunun yanında farklı Avrupa Türkiye'si gibi tabirler var. Daha evveliyatında Anadolu için Türkmenya kavramının kullanıldığını görüyoruz. Ama bizim kültürümüzde yani bütün bu duygusal bağlarımız çerçevesinde Rumeli tabirinin, Balkan tabirinin yaşadığını, günümüze kadar ulaştığını ve tarihsel siz doğru ve çok güzel söylediniz. Tarihsel miras itibariyle, kültürel miras itibariyle günümüze kadar ulaşmıştır. Dolayısıyla bu tabirler çok çok yakından ilgili Türk tarihiyle diyebiliriz. Hem Balkan hem Rumeli
Peki,
olarak.
Peki küçük bir soru Ayşe Hocam.
Buyurun.
Sonra Bulgaristan'a gideceğiz. Sonra Zeki Hocam'la devam edeceğiz. Acaba Balkan coğrafyası dediğimiz topraklar Osmanlı dönemindeki adı Rumeli miydi?
Evet, Rumeli şöyle tabii birebir uyuşuyor muydu, örtüşüyor muydu Balkan Yarımadası ile? Büyük ölçüde örtüşüyordu. Sadece Macaristan yani Avrupa içlerinde Osmanlı Devleti'nin ulaştığı en uç noktayı düşündüğümüz zaman Macaristan da bu kavrama dahildi. Tamam. Rumeli kavramına dahildi. Akabinde tabii Balkan Yarımadası içerisinde görülmüştü.
Evet. Sevgili dinleyenlerimiz, Balkanlarda binlerce insanımızın yaşadığı bir ülkeye gidiyoruz şimdi. Bulgaristan'a bağlanıyoruz. Sofya'dan program yapımcısı Meral Sadık'tan Bulgaristan Türklerinin gündemini öğreneceğiz. Meral Hanım merhaba.
Merhabalar, nasılsınız? Yeni yılınız kutlu olsun.
Sizin de yeni yılınız kutlu olsun. Biz çok iyiyiz, heyecanlıyız da. Yeni bir programa başlıyoruz. Hep beraber şöyle biriz biz dedik.
Hayırlı olsun.
Sizin de sesinizi duymak istedik. Evet, Bulgaristan gündemiyle ilgili bize aktaracaklarınız var mı Meral Hanım?
Çok kısaca öncelikle şunu belirtmek istiyorum. 2023 yılın hepimiz için daha bereketli, daha huzurlu ve barış dolu olmasını diliyorum.
İnşallah.
Bulgaristan'daki Türklerle ilgili olarak da kısaca şunu belirtmek istiyorum. İki ay önce kadar tamamlanan nüfus sayımı sonuçları açıklandı. Hı. Ve şu an itibariyle güncel bilgi olarak Bulgaristan nüfusunun yaklaşık %9'unun Türklerden oluşmakta olduğunu da belirtmek isterim.
Evet,
günümüzde.
Evet.
Bildiğiniz gibi daha öncelerde özellikle 1989 yılında ciddi bir göç olmuştu. Osmanlı'da zamanından kalan ve 89 olaylarında Türkiye topraklarına geri dönen birçok Türk oldu. Onun sonucunda yıllar içerisinde ya yurt dışına gidenler ya da Türkiye'ye göç edenler tekrar oldu. Ve güncel bilgi olarak %9 hala varız burada.
Evet, güzel. Güzel bir haber bu. Biz o %9'luk Türk vatandaşlarımıza huzurlu günler diliyoruz. Onların da yeni yılını kutluyoruz. Çok teşekkür ederiz Meral Hanım. Sesinizi bize duyurduğunuz için Bulgaristan'a selamlar.
Teşekkürler.
Evet, Meral Sadık'la konuştuk sevgili dinleyenlerimiz, program yapımcısı kendisi. Evet, Zeki Hocam, acaba biz Balkanların imarına önem verdik mi? Verdiysek de neden bu önemi atfettik?
Evet, biraz önce Ayşe Hocam'ın bıraktığı yerden devam edeceksek.
Tamam, çok güzel olur.
Balkanlar aslında Tuna Nehri'nin güneyi olarak sınır koyacaksak. Fakat Balkanlar'da, Balkanlar kelimesinde hocamın da güzel, çok net izah etti. Balkanlar şu anda son dönemde Güneydoğu Avrupa olarak da adlandırılıyor. Ama Balkanlar deyince sizin de Yasemin Hanım bahsettiğiniz Osmanlı'nın hakim olduğu topraklar olarak kastediliyor. Yani coğrafi şey olarak. Onun için ısrarla biz Türkiye olarak Balkanlar Avrupa'da Güneydoğu Avrupa olarak adlandırıyor. Biz Balkanlara kısaca özetle Balkanlar deyince hangi coğrafyadan bahsediyoruz? 800 bin kilometre karelik bir coğrafyadan bahsediyoruz. Bu coğrafyada da 80 milyona yakın bir nüfus yaşıyor. Yani Anadolu'nun, Türkiye'nin yüz ölçümüne yakın, evet, takriben nüfusuna da yakın, yakın bir nüfustan bahsediyoruz. Sadece fark, Balkanlar'da 11 ülke mevcut şu anda. Her gün yeni ülkeler de çıkabilir. Yani çatışmaların olduğu bölge. Çatışma olmasının sebepleri de inceleyecek olursak, Balkanlar doğu ile batının arasında sıkışmış bir coğrafya. Balkan Yarımadası. İslam dünyasıyla Batı dünyasının kesiştiği nokta. Bütün bunların sonucu olarak Balkanlar'da çok dillilik, çok dinlilik, çok kültürlülüğün bir arada yaşadığı bir coğrafyadan bahsediyoruz.
Çok renkli aslında, değil mi hocam?
Çok renkli olmasının sebebi de buradan kaynaklanıyor. Tam makas noktada veya tam bir coğrafi konumda bir beşik olarak adlandırabiliriz. Şimdi buna bakacak olursak bizim kültür mirasımız Balkanlar'da hocamın da söylediği 1354 yılındaki Gelibolu'dan Balkanlara geçişle başlıyor. 1371 Merit Savaşı, 1389 Kosova Savaşı Muharebesi, artık Balkanlar'da biz varız şeyini, mesajını vermiş oluyoruz. Ardından 1444 ikinci Kosova veya Varna Savaşı olarak adlandırdığımız ve ardından 1463 Bosna Hersek Fethi ve 1521 Belgrad Fethi ve ardından Mohaç Savaşı 1526. Ben hızlı bir şekilde özetlemeye çalışıyorum.
Evet, ben de bu rakamları nasıl hatırladınız? Ya ben de sabah neydin Yasemin, siz hatırlayamam. Nasıl hatırlıyorsunuz ya? Onu hayranlıkla izliyorum.
İşimiz bu.
Evet.
1566 Siget var. 1541 ve 44 işte Estergon ve Budim Fethi ile biz Balkanlarda Kızıl Elma dediğimiz son noktaya varmış oluyoruz. Kızıl Elma dediğimiz nokta neresi? Tuna Nehri'nin en son kalesi Estergon. Yani ve Mimar Sinan'ın da tabiriyle orası bizim son noktamız.
Evet.
Ardından da bu fetihler dönemi bitiyor ve Osmanlı hiç savaş kaybetmemiş bu döneme kadar. Hep başladığı savaşı galip olarak kazanmış. Çıkmış. Hı hı. Fakat 1683 yılındaki Viyana bozgunuyla
büyük bir yenilgi.
Orada büyük bir yenilgi ve bizim bu yenilgiden sonra mantık değiştiriyor Osmanlı. Ve toprak kayıpları Karlofça Anlaşması ve ardından Pasarofça Anlaşması ve Osmanlı artık sınırı Tuna Nehri olarak görüyor. Hı. Macaristan zaten çıkıyor, Romanya'nın büyük bir kısmı çıkıyor.
Daralma
artık
başladı.
Daralma başlıyor ve sadece olan toprakları koruyalım mantığına gidiyor. Yani yeni fetihler değil de mevcut olanı koruyalım mantığına gidiyor.
Genişleme politikası bitti.
Bitti ve mantık değişikliği yapıyor. Fakat karşı taraf da bir defa galip geldi ya. Bunun üzerine onlar bu sefer ön plana çıkıyor. Tabii. Ve sürekli bizim hemen ne oluyor? Ardından anlaşmalarda Pasarofça, Küçük Kaynarca. Hı hı. Küçük Kaynarca da 1768 ve Berlin Anlaşması 1878'de artık biz şeye doğru çekiliyoruz ve Birinci Balkan, İkinci Balkan ve Birinci Dünya Savaşı'yla misaki milli sınırlarımıza geliyoruz.
Geliyoruz, evet.
Bu dönemde işte bahsettiğimiz bu kısaca ben bir girişgah olarak bahsettiğim bu dönemlerde bizim Balkanlarda 5 asırdan fazla bir hakimiyetimiz var. Hı hı. Bu 5 asırdan fazla olan hakimiyet dönemimizde biz Balkanlarda ne yaptık? Yani neler? Hı hı. Yani sadece fetihlerle mi uğraştık? Yani savaşlarla mı uğraştık? Değil. Balkanlarda Osmanlı'dan önce şehir devletleri var. Derebey devletleri. Hı hı. Bu küçük şehir kale devletleri dediğimiz Osmanlı'dan önce burası şehir devletleri olduğu için vergilerin yüksek ve milletin bu bezdirici şeyi, oradaki yerel halkın bu vergilerden bezmiş, angaryadan bezmiş. Hı hı. Ve Osmanlı'yı bir şey olarak görüyor bu dönemde, bir kurtarıcı olarak görüyor. Osmanlı bu fetihlere bahsettiğim sırayla sizin biraz önce dediğiniz o tarihlere yani Osmanlı bir günde ben fethiye, yarın Osmanlı ordusu hazırlansın fethiye doğru çıkıyoruz değil. Yani bir ön hazırlık safhaları var. Ön hazırlık safhalarında buraya işte Balkanlarda kalıcı olmamızın başlıca sebepleri veya kalıcı olmamızın 4 ana unsuru var, faktörü var. Bu faktörlerden biri erenlerin, alperenlerin bölgeye gönderilmesi fetihten önce. Tekke dervişlerinin gönderilmesi. Bir de tekkelerle birlikte buradaki misyoner dervişlerin stratejik öneme sahip ve yerel halkın memnuniyetsizliğini merkeze bildirmesi. Hı hı. Ve Osmanlı fetihlere çıkmadan önce bir istihbarata sahip.
Evet, çok.
Yani bu 5 asırlık dönemde bizim arazide işte yakın 25 yıl, 30 yıldır yaptığımız çalışmalarda hem arşiv kayıtlarında hem de arazide bizzat yerinde yaptığımız tespitlerde yani özetlemeye çalışıyoruz. Arşiv kayıtlarında, hurufat defterlerinde ve diğer şeyde yaptığımız çalışmada 16 bin vakıf kaydını bulabiliyoruz. Ancak kaybolan vakıf defterleri var, kaybolan kayıtlar var, işte o savaşların getirdiği şeyler var. 16 bin eseri biz 30 bine kadar da çıkarabiliyoruz yani tahmini. Arazide yaptığımız tespitte, şu anda Balkanlarda, 4500-5000 yapı mevcut.
Sanatsal yani, boyuttan bahsediyoruz.
Artık, anıtsal yapıdan.
Evet, anıtsal yapılardan
bahsediyoruz. Ayakta olan yapıdan bahsediyoruz.
Tamam, sözünüze burada bağla kesiyorum. Çünkü bir telefonumuz hazır. İskeç'e gideceğiz. Gazeteci ve İskeç'e Türk Birliği Başkanı Ozan Ahmetoğlu bizimle birlikte telefon attığımızda. Batı Trakya'daki Türkler ve onları ilgilendiren güncel gelişmeleri de biz Ozan Ahmetoğlu'na soracağız. Hoş geldiniz, merhaba.
Hoş bulduk Yasemin Hanım. Hayırlı olsun. Tebrik ediyorum.
Çok teşekkür ederim. Teşekkürler Ozan Bey. Teşekkür ediyoruz. Peki siz Batı Trakya'daki Türklerle ilgili son bilgileri ne olarak aktarmak istersiniz bize?
Evet. Gerçekten yeni bir yıla girdik ve yeni umutlarla bu döneme hazırlanmak istiyoruz, bakmak istiyoruz. Batı Trakya Türk azınlığının yıllardır çözüm bekleyen sorunlarının inşallah çözüme kavuşmaya başlayacağı bir yıl olmasını temenni ederim öncelikle. Bu yeni programla birlikte bu güzel temennilerimizi de dile getirmiş olalım. Öncelikle Yunanistan'da bir seçim gündemi başlamış durumda. Önümüzdeki dönemde, önümüzdeki aylarda bir seçim var. Muhtemel erken seçim tarihi olarak öncelikle şunu söyleyeyim. Normalde seçim Haziran ayında olacak ancak hükümet kurulmaması ve ikinci bir seçimlerin çok muhtemel olması sebebiyle seçimlerin biraz erkene alınacağı söyleniyor. Muhtemel tarihler 26 Mart, 2 veya 9 Nisan olarak dile getiriliyor. Önümüzdeki günlerde, haftalarda veya bu tarihlerin netleşmesi ve kesinleşmesi bekleniyor. Bir diğer önemli bir konu diyebileceğimiz bir diğer konu da Başbakan Kyriakos Mitsotakis'in önümüzdeki hafta içinde Gümülcine'ye gerçekleştireceği ziyaret. 12 veya 13 Ocak olabilir şeklinde bazı bilgiler var. Bu ziyaret ne için önemli? Biliyorsunuz Gümülcine Batı Trakya'nın yani Türk azınlığının da yaşadığı Batı Trakya bölgesinin merkezi ve Başbakan'ın buraya yapacağı ziyaret ve bu ziyarette Batı Trakya Türkleriyle ilgili yapacağı herhangi bir açıklama olup olmayacağı da önemli. Zira geçmişte yaptığı ziyarette, bundan 1,5 yıl önce yaptığı ziyarette Batı Trakya Türklerinin sorunlarıyla ilgili herhangi bir açıklamada bulunmamıştı. Bu bakımdan önümüzdeki hafta gerçekleşecek olan ziyarette azınlık sorunlarıyla ilgili beklediğimiz sorunlarla ilgili çözüm önerileri konusunda beklentilerimiz açısından önemli bir ziyaret olacağını düşünüyoruz. Bir diğer konu da Batı Trakya'da biliyorsunuz Yunanistan Devleti ne yazık ki Batı Trakya'da Türk azınlığın varlığını inkar ediyor. Milli kimliğimizin inkarı söz konusu. Bu uzun yıllardan beri devam eden bir sorun. Yaklaşık 40 yıldan beri devam eden bir sorundan bahsediyoruz. Ve bu doğrultuda isminde Türk kelimesi olan azınlık derneklerinin kapatılması söz konusu. Ve bu derneklerin de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde kazandığı davalar var. Bu davaların Yunanistan tarafından uygulanmasına yönelik olarak Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin geçtiğimiz ay Yunanistan'a uyarıları oldu. Bu konuda mevzuat değişikliği yapılması talebi dile getirildi. Bu konularla ilgili adım atılıp atılmayacağını da gerçekten 2023 yılında göreceğiz. Merakla bekliyoruz diyelim ve Batı Trakya'dan Türkiye'ye ve Türk dünyasına selamlar gönderelim.
Bizlerden de size selamlar.
Selamlar.
Evet, selam. Teşekkür ederiz. Kolay gelsin Ozan Bey.
Çok teşekkür ediyoruz.
Rodo dağlar. Çiçek döşeli Rodop dağları prepak zem çiçek döşeli Pakize sevdim güzelim Pakizem küçük.
sevgili dinleyenlerimiz, Profesör Doktor Mehmet Zeki İbrahimgil bize Balkanlardaki anıtsal yapılardan bahsetti. Bir rakam vermiştiniz hocam. Evet. Ne kadardı?
Şu anda ayakta olan 4500 ile 5000 yapı ayakta mevcut.
Evet. Peki bu yapıların Osmanlı motiflerini taşıyan ortak özellikleri var mıdır?
Var. Şimdi şöyle izah edelim. Şimdi Osmanlı'nın Balkanlardaki kültür mirası olarak bıraktığımız vakıf eserleridir. Hı. Yani paşaların, idarecilerin, üst yöneticilerin
yaptırdığı
tamam. yapılardır. Hı hı. Yapılarda bir iki gruba ayırmak mümkün. Hı hı. Bir gideri olan yapılar, yani dini yapılar, yani caminin bir geliri yok. Yani işte İbadet türbenin hali. Bir geliri yok. Evet. Tekkenin bir geliri, yani her ne kadar kendi yağıyla kavruluyorsa da bir geliri yok. Bir de geliri olan yapılar.
Geliri olanlar hangileri olabilir hocam?
Ticaret yapıları nedir? Hanlar, bedestenler, çarşılar falan, hamamlar.
Tamam.
Şimdi gelirle gideri dengelemek için vakıflar kuruluyor. İşte Osmanlı mütesarrıfları padişah tarafından, sultanlar tarafından veya o bölgenin idarecileri beylerbeyi tarafından. Bizdeki Osmanlı'daki şehir dokusuyla daha önceki Balkanlardaki şehir dokusuların arasında bir fark var. Bizdeki şehir dokusu veya bizim kültür mirasımızın inşa edileceği alanlar dini yapının etrafında, yani bir cami önce inşa ediyor. Caminin yanında hemen bir hamam, bir ticari han, bedesten ve bunun etrafında, yani işte imaret, imaret de sadece gideri olan bir yapı. Bu yapıların etrafında işte ticari yapılar da oluşturuyor ve örnek Ahmet Paşa Vakfı oluyor. Ve şehirde, mahallede bu yapıların etrafında oluşuyor. Anadolu'da da aynıdır bu.
Ortak özellik.
Yani işte
bir meydan
Ulus'ta,
vardır, bir cami meydan, vardır.
Yani Ulus örnek alın. Ulus'ta Çarşı, Hacı Bayram Camii etrafında işte kalesi falan.
Hamam da var.
Hamamı da var. Yani o yapıların etrafında bir mahalle oluşuyor.
Tabii, tabii.
Yeni bir mahalle oluşmak için tekrar bir cami, tekrar bir dini yapı, sosyal yapılar ve ticari yapılar ikinci mahalle.
Tamam.
Bu şekilde bir yapılanma
örgü
var.
Örgü şekli bu yani.
Ama bizden önce, Osmanlı'dan önceki şehir dokusunda hipotamuz dediğimiz ızgara sistemi var. Yani bütün sokaklar bir ana bulvara bağlanıyor, dimdik olarak bağlanıyor. Bulvarın başında işte idari binalar, bulvarın bir diğer tarafında da dini kilisesi veya neyse katedrali falan.
Bu biraz da batı tarzı
bir şey. Orada ise yapılar önce şehir kuruluyor, sonradan insanlar dolduruluyor. Bizde ise şehirle, oluşumla birlikte mahalleler de oluşuyor.
Anladım.
Onun için bizdeki anlayış, dikkat ederseniz bizde işte kör sokak, çıkmaz sokak, yollar kavislidir. İşte bir yere, bir noktaya kadar gelirsin, devamı yoktur. Yani biz şehri topografiye göre kuruyoruz. Ve şehirleri hep yamaçta yerleştirmeye çalışıyoruz. Ve bu yamacın altında da ovayı da o kasabayı veya şehri beslemek için ovayı o şekilde verimli olarak bırakıyoruz.
Çok keyifli bu konular. Harika.
Yani, şey olarak yapı olarak bizim Balkanlarda çok önemli yapılarımız var. Yani örnek bizim başkent olarak Edirne, yani biz Balkanlarda kısaca özetlemeye çalıştık ama Balkanlar kaybedildiğinde bir sadece bir toprak kaybı değil, aslında bir vatan kaybıdır.
Evet, şimdi bu Balkanları kaybetmemiz konusuna geleceğiz. Sevgili dinleyenlerimiz, biz şöyle bir dize var, biliyorsunuz değil mi? Üsküp ki Yıldırım Bayezid Han diyarıdır, evladı Fatih Han'a onun yadigarıdır. Evet, kendisi de Üsküp doğumlu olan ünlü şairimiz Yahya Kemal Beyatlı'nın bu dizeleri. Ve biz sende olmasak bile sen bizdesin gene dediği bir kent. Üsküp'e gidiyoruz. Gazeteci ve Yeni Balkan Gazetesi'nin sahibi Murteza Suloca ile birlikteyiz. Merhaba, hoş geldiniz.
Merhabalar, iyi yayınlar.
Teşekkür ederiz. Gazeteci ve Yeni Balkan Gazetesi'nin sahibi dedik. Evet, bugün manşetlerde neler vardı Türklerle ilgili?
Bugün birkaç tane güzel haberimiz vardı. Birincisi, Türkiye Enerji Bakanı ilk günlerde 2023'ün Makedonya ziyaretinde bulundu. Ve bu şekilde uzun yıllara dayanan, asırlara dayanan bu bölgenin Türkiye ile ilişkilerinin daha sağlam bir şekilde 2023 yılında devam edeceğini görmekteyiz. Diğer bir manşet, Yeni Balkan'ın İçişleri Bakanlığı'ndan aldığımız verilere göre 2022 yılında 1869 Türkiye vatandaşının Makedonya'da ikamet izni aldığını açıklamasının yaptığı bir özel olarak Yeni Balkan'a. Bu da zaten Üsküp Çarşısı'nda gezdiğinizde çok görünüş bir şekilde ve her tarafta Türkçe duymaya başladık. Ve özellikle Üsküp ve İştip şehirlerinde ister öğrenci olarak ister çalışma izinle çok sayıda Türkiye vatandaşının artık bu topraklarda dediğiniz gibi kaybolmayan Yahya Kemal'in bahsettiği kaybolmayan Üsküp'ten Türkçemiz daha da gün geçtikçe artıyor. Güncel hayatta kullanmaya devam ediyor. Bu şekilde inanıyorum ki 2023 yılı yapılacak farklı etkinliklerle, farklı görüşmelerde daha da bir damgasını vuracak.
Çok teşekkür
ederiz. Sizin de programınızla inanıyorum ki canlı her hafta gelişmeleri birebir aktarma şansımız olacak.
Evet, hep sizlerle konuşacağız, sizden bilgi alacağız Türklerle ilgili. Çok teşekkür ederiz Murteza Suloca. Kolaylıklar diliyoruz size. İyi haberlerde buluşalım. Hoşçakalın.
Teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Evet. Zeki Hocam'la biz bu konuya yine devam edeceğiz sevgili dinleyenlerimiz. Evet, Balkanlardaki yapılaşma, Osmanlı şehir dokusundan bahsedeceğiz ama Ayşe Hocam'a Balkanlardaki Türk varlığının hangi döneme denk geldiğini sormak istiyorum.
Aslında tarihçe çok daha uzuna dayanıyor. Yani daha geçmişe dayanıyor. Yani Hunların gelişine kadar götürüyoruz. 400'lü yıllara kadar götürüyoruz Balkanlardaki Türk varlığını. Elbette hani benim çalışmalarımda şöyle bir şey ayrım yapıyorum. Yani Karadeniz'in kuzeyinden gelen Türk kavimleri bir de Anadolu'dan gelen Türk kavimleri. Karadeniz'in kuzeyinden gelen Türk kavimleri işte Hunlar, akabinde Avarlar, sonra Bulgarlar, Oğurlar, ondan önce sonra Bulgarlar, sonra Peçenekler, Uzlar, Kumanlar ve Tatarlar geliyor Balkanlara ve her biri izini bir şekilde Balkanlarda bırakmıştır. Diğer taraftan Anadolu'dan ve Karadeniz'in güneyinden diyecek olursak Balkanlara geçenler 13. yüzyılda yani 1260'larda Selçuklu Türkleri İzzettin Keykavus ve Sarı Saltuk Baba ile geçmişlerdir yani şeyde. Akabinde Aydınoğulları'nın, Karasioğulları'nın Balkanlara akınları var ve hatta Aydınoğulları, Aydınoğlu Umur Bey Osmanlıların geçişinde öncülük etmiştir Balkanlara ve Kantakuzenus o dönemdeki Bizans İmparatoru ile tanışmalarına vesile olmuştur. Ve elbette Osmanlı döneminde Osmanlılar Anadolu'dan Türklerin geçişini sağladılar. Ve çok değişik kategorilerde nüfus nakledildi Anadolu'dan ama ekseriyetle yörükler gitti, yörük nüfusu gitti. Bunları da belki bir sonraki programda daha detaylı
yine
anlatırız.
Evet. Tamam, demek ki Hunlara kadar uzanabiliyor. Evet. Son olarak sevgili dinleyenlerimiz, Osmanlı izlerini barındıran bir başka kente uzanıyoruz. Kosova'dayız, Priştine'deyiz. Gazeteci İbrahim Aslan bizimle birlikte. Bölgedeki bütün insanlarımıza bir selam yolluyoruz başkent Ankara'dan ve sizden de İbrahim Bey ülke gündemini alıyoruz.
Merhabalar.
Merhaba.
Efendim öncelikle Balkanların kalbi Kosova'dan sevgiler. Yeni yılın dünyaya sağlığına, barışına katkın artacağı, ülkeler ve uluslar arasında dostluk ilişkilerinin pekişeceği bereketli bir yıl olmasını diliyorum. Kosova yeni yıla girmeden 1-2 gün önce esasen savaş eşiğinden döndüğünü belirtebilirim. O arada Kosova'nın kuzey kesiminde işte Sırpların kurduğu barikatlar sonucu iki ülke arasındaki ilişkiler bayağı gerginleşmişti. Fakat Avrupa Birliği veya Amerika Birleşik Devletleri'nin devreye girmesiyle artık Kosova barış içinde yeni yıla girmiş oldu. Şimdi acaba yeni yılda Kosova neler bekliyor dersek, Kosova öncelikle tabii esas yönelimi Avrupa Birliği. O yüzden Aralık ayının ortalarında, 10 Aralık'ta Avrupa Birliği'ne resmen başvuruda bulundu. Bu şekilde artık o yöne ilerlemesi için esasen iki ülke arasında, Kosova ve Sırbistan arasında ilişkilerin düzelmesi ve yaklaşık olarak tam 10 yıldır süren iki ülke arasındaki diyalog görüşmelerinin bu yıl içinde karşılıklı olarak iki ülkenin birbirini tanımalarıyla son bulması bekleniyor.
Evet.
Kosova'yı bu dönem içinde önemli başka bir gelişme de var. Uzun bir tam 12 yıl sonra Kosova tekrar Kosova'da sayımlar yapılacak. Sayımlar özellikle Kosova'nın yolunu ekonomik anlamda özellikle yolun belirlenmesi açısından son derece önemli. Çünkü Kosova başka ülkelerde ya da komşu ülkelerinin aynı derdini yaşıyor.
Evet.
Özellikle gençler Avrupa'ya doğru bir gençlerin bir göçü var.
İbrahim Bey, bu konunun detaylarını siz bize bir sonraki telefonda anlatın, olur mu? Biz şimdi çünkü TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'nu biliyorsunuz, bir geçişimiz var, onu vereceğiz. Biz hocalarımıza çok çok teşekkür ediyoruz. Profesör Doktor Ayşe Kayapınar, Profesör Doktor Mehmet Zeki İbrahim Gil. Onlar bizim programımızın en önemli dayanakları. Bundan sonra donanacağız Balkanlar konusunda. Sevgili dinleyenlerimiz, biz size güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. Sevgili Sefa Aktan'a ve Kadri Şener'e de teşekkür ederim. Ben Yasemin Pamukçu. Hoşçakalın. Balkanlara yolculuk.